Kitap adı Temel Bilgi Teknolojileri, Ünite 4 Bilişim Hukuku ve Etiği, yazar Av. Doktor Barış Günaydın, editör yardımcı doçent Doktor Özgür Yılmazel. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra bilişim hukuku ve bilişim suçları ile ilgili kavramları açıklayabilecek, fikri haklar kavramı ve bilişim alanına ilişkin düzenlemeleri belirtebilecek, kişilik hakları, kişisel veri ve bilişim hukuku arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, 5651 sayılı kanun ve getirdiği düzenlemeleri açıklayabilecek, bilişim etiği kavramını tanımlayabileceksiniz. Anahtar kavramlar: bilişim hukuku, bilişim etiği, fikri haklar, kişilik hakları, kişisel veri, internet hukuku, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı içindekiler. Bilişim hukuku, fikri haklar ve bilişim hukuku, kişilik hakları ve bilişim hukuku, 5651 sayılı kanun ve getirdikleri bilişim etiği. Konu anlatımı başlıyor. Bilişim hukuku, bilişim sözcüğü Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğüne göre insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinler arası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet kısmı olan bilişim, bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da geniş anlamda bilişimin kapsamı içerisinde yer alır şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre bilişim, bilgisayarlardan da faydalanmak suretiyle bilginin saklanması, iletilmesi ve işlenerek kullanılır hale gelmesini konu alan akademik ve mesleki disipline verilen addır. Yazıcıoğlu, 1997. 131. İnternetin bir iletişim aracı olarak ortaya çıkışından bugüne hızla gelişmesi ve değişmesi, yasal düzenlemelerde gecikme ya da kapsamı dışında kalmasına da neden olmuştur. 1995 yılından sonra dünya genelinde yaygınlaşan internete ilişkin hukuki düzenlemeler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde hızla yapılmıştır. Türkiye'de ise hukuki altyapı aradan geçen zamana karşın henüz tam anlamıyla çözümlenememiştir. Eski Türk Ceza Kanunu'ndaki bu düzenleme yerine 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu 10. bölümünde bilişim alanında suçlar başlıklı düzenlemeye bırakmıştır. 5237 sayılı kanundaki 243-245 maddelerinde bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarını düzenlemiştir. Ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının bilişim sistemlerinin kullanılarak işlenmesi bu suçları nitelikli hale dönüştürmektedir. Yanı çıkma bilişim. Bilişim kavramı Türkiye'de ilk kez 1991 yılında 3576 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabına eklenen bilişim alanında suçlar başlıklı ve dört madde ile girmiştir. Bilişim suçları internet, inanılmaz boyutlara varan enformasyon kaynakları ile günümüzün en popüler iletişim aracını oluşturmaktadır. İnternet, hemen tüm alanlara yönelik enformasyon içeriğine kolayca erişim olanağı sağlaması yanında, bu hizmeti 7 günün 24 saatinde sunması, onun iletişim gücünü daha iyi ortaya koymaktadır. İnternetin coğrafi ve zaman kısıtlılığı olmadan enformasyona erişiminde bu enformasyonun depolanması ve sonraki erişimlere de açık olması, internetin çok büyük bir kütüphane işlevine sahip olmasına, buradan isteyen herkesin herhangi bir yükümlülük üstlenmeden enformasyonu çekebilmesine yol açmaktadır. İnternetteki bu enformasyon kaynaklarına erişimde, bunların kullanımında, bu kaynakların izinsiz şekilde alınarak kendi eseri gibi yeniden yayıma konulmasıyla erişim kısıtlılığı bulunan sitelere, teknolojik hile yolları kullanarak erişmeye çalışma ve buradaki enformasyonu yasal olmayan amaçlarla kullanma gibi sorunlar nedeniyle internet, kendi hukuku olması gereken, her geçen gün enformasyonun ve erişim olanaklarının artmasıyla sorunlar yumağının daha karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Bilişim kavramının internetle hemen hemen paralel anlamda kullanılması günümüzde sıklıkla rastladığımız bir durumdur. Bilişim kavramının Türk hukuku bakımından yeni olduğunu ve ilk kez 1991 yılında kullanıldığını ifade etmiştik. Yasada o yıl yapılan bu düzenlemede bilişim kavramı yerine bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutulmuş bir sistem kavramı tercih edilmiştir. Halen yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile bilişim alanında suçlar başlığını taşıyan 10. bölümdeki düzenlemelerde bilişim sistemi terimi yasa metnine girmiştir. Yanı çıkma bilişim sistemi. Bilişim sistemi. Veriler toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir. Bilişim suçları esas olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar, diğeri ise bilişim sistemleri aracılığı ile işlenen suçlardır. Bunun yanı sıra başka suçların işlenmesine bilgisayarlar ya da bilişim sistemi aracılık etmiş olabilir. Bilişim suçlarının türleri bilişim kavramı. Teknoloji ve bilginin birlikte kullanılmasıyla üretilen sonuçlar olarak kısaca tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü vardır. Bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, Bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu. Bilişim suçları. Bilgisayar, çevre birimleri, post makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır. Bilişim suçları 3 biçimde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar 1. Bilişim suçunda bilgisayar, suçun hedefi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda bir bilgisayarın gizliliği, bütünlüğü ya da erişilebilirliği hedef olmaktadır. Servisler, çalınan veriler ya da kurban bilgisayarlar zarar görmektedir. NİM'da, Coderet ve türevleri gibi servis dışı bırakma saldırıları bu tip bilişim suçlarına örnek teşkil etmektedir. 2. İkinci durumda bilgisayar bir suçu işlerken kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkar. Bu tür suçlar çocuk pornografisi, dolandırıcılık, fikri, mülkiyet hakları ihlalleri ve yasa dışı maddelerin online satışı gibi suçlardır. 3. Üçüncü durumda bir bilgisayar, bir suçun içinde tesadüfen bulunabilir. Ancak bu bilgisayarlar kanun uygulayıcılar için bir veridir. Örneğin, sübyancılar bilgisayarlarında çocuk pornografisi muhafaza edebilirken uyuşturucu kaçakçıları ilişkili oldukları kişilerin iletişim bilgilerini saklayabilirler. bilisimpolisi.com.lu/2010 Bilişim suçları en genel olarak kablo 4.1 de gösterildiği şekilde sınıflandırılmaktadır. Bilişim suçlarının türleri Türk Ceza Kanunu'nda TCK suç teşkil edecek tüm suçları kapsayabilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. Bilişim suçları türleri hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı olmayıp günden güne değişiklikler göstermektedir. Sıra sizde bir bilişim suçları esas itibarıyla hangi kanunda düzenlenmiştir? Sıra sizde bir yanıt 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 10. bölümünde yer alan bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim suçlarına yer verilmiştir. Bunun yanı sıra farklı kanunlarda da bilişim alanına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Bilgisayar suçları. Diğer bir deyişle siber suçlar ya da bilişim suçları geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki suç tipleri verilebilir. İçeridekilerin, örneğin, çalışanların yetkisiz girişleri, dışarıdakilerin, örneğin, hackerların sistem girişleri, tescilli bilgilerin çalınması, örneğin, kullanıcı adının ve şifresinin çalınması, bilgisayarlar kullanılarak ekonomik dolandırıcılık, bilgi veya ağların sabotajı, ağ trafiğinin bozulması, bilgisayar virüslerinin, Truva atlarının ve diğer tip kasıtlı kodların yazımı ve dağıtılması, yazılım korsanlığı, fikri haklara, marka, patent ve endüstriyel tasarımlara tecavüzler, kimlik hırsızlığı, ticari sırların çalınması, diğer ekonomik suçlar, banka hesaplarına girilmesi, kredi kartı numaralarının çalınması, cinsel taciz, hakaret, tehdit, çocuk pornografisi, terörizm, özdilek. 2002, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TC kanun kapsamında bilişim suçları ve sistemlerine karşı işlenen suçlar şöyle ele alınmaktadır. Tanımlar başlıklı 6. maddenin ceza kanunlarının uygulanmasındaki G sıkrasında. Basın ve yayın yolu ile deyiminden, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar anlaşılır, denilmektedir. Nitelikle hırsızlık başlıklı 142. maddenin E sıkrasında. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur. Suçun bu fıkranın B bendinde belirtilen surette beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza 3'te 1'i oranına kadar artırılır şeklinde ifade edilmektedir. Nitelikli dolandırıcılık başlıklı 158. maddenin F sıkrasında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle G sıkrasında basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hüküm olunacağı bildirilmektedir. Madde 243, 246 bilişim alanında suçlar başlıklı 10. bölümde bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri yer almaktadır. Bunlardan ikisi, hırsızlık madde 142 bölü 1 E ve dolandırıcılık madde 158 bölü 1 F suçlarının nitelikli hallerini düzenleyen maddelerdir. Bu maddeler nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık teşkil eden suçların bilişim sistemleri kullanılmasıyla nitelikli olarak gerçekleşebileceğine hüküm altına almaktadır. Ancak savcılık ve mahkemeleri doğrudan bilişim suçu olması nedeniyle meşgul eden eylemler TC kanun 243 ve 244. maddelerinde düzenlenmiştir denir. 2009 madde 243 bilişim sistemine girme başlığı taşımakta olup bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kişilere hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Bu suç nedeniyle yargılama yapmaya görevli mahkeme olarak sulh ceza mahkemeleri belirlenmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrası bahsedilen fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranına kadar indirileceği düzenlenmiştir. Üçüncü fıkrada işlenen fiiller nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde faili sulh ceza mahkemesi tarafından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir. Bilişim sistemine girmede suçun oluşabilmesi için öncelikle bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuk dışı yollarla girmek ve orada kalmaya devam etmek gerekmektedir. Bilişim sistemine girme. Bilgisayar veya dijital sistemleri kapsamaktadır. Başka bir kimsenin bilgisayarı, başka bir kimseye ait olan web sitesinin içeriğini değiştirme, hack denilen sisteme zarar verme olayları hep bu kapsamda değerlendirilmelidir. Suçun oluşması için sistemin tamamına izinsiz girilmesi veya tüm sistemin ele geçirilmesi gerekmemektedir. Sisteme izinsiz olarak girilmesi ve bu girişin sadece bir kısmına ulaşılması suçun oluşumu için yeterlidir. Hukuk dışı ve izinsiz girme sonucu sistemde uzun süre kalmaya gerek yoktur. Makul süre ile izinsiz kalma suç oluşumu için yeterlidir. Hukuki Net 2009 TCK Madde 244'te bilişim suçu sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme başlığı ile düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişinin asli ceza mahkemesi tarafından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir denir. 2009 Sitelerin ve bilişim sistemlerinin tasarımı ve kurulması sırasında kullanılan yazılımlardaki ve teknolojideki gelişmeler, sunucu hizmeti veren firmaların sağladıkları güvenlik imkanları sayesinde sistemlerin bozulması gittikçe nadir rastlanan olaylar halini almaktadır. Buna karşın en çok rastlanan suç tipi, sistemin işleyişinin engellenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok kullanıcı ve bilgisayarın organize bir biçimde bilişim sistemine kaldıramayacağı oranda giriş talebinde bulunması ile gerçekleştirilen bu eylemle sunucu kaynaklarının tüketilmesi ve bilişim sisteminin işlevini normal kullanıcılar için yerine getirmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu fiil aynı kullanıcı tarafından sürekli sayfa gösterimi yapılarak DOS saldırısı yapmak için yazılmış yazılımlarla saniyede yüzlerce istek yollayarak basit bir şekilde işlenebileceği gibi bu saldırı birçok kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilir. Hatta bilgisayarlarına virüs bulaştırılmış on binlerce bilgisayar ve internet kullanıcısı bilgileri dışında bu saldırılara alet edilebilmektedirler. Ayrıca bazı internet sitelerinin yoğun trafiğinin bilişim sistemine yönlendirilmesi de bilişim sistemini engelleme fiilini oluşturacaktır. Bu tür saldırılara Google, MSN, Twitter, Yahoo, Facebook gibi büyük portal ve sosyal etkileşim siteleri de maruz kalmış, hizmetleri aksamıştır, denir. 2009 Fail, ister verilerin düzenini bozsun, ister verilerin bulunduğu bilişim sistemine bilişim virüsü göndererek verileri tahrip etsin. İsterse tahrip edilmek istenilen verilerin bulunduğu bilişim sistemini baltayla parçalasın, sonuç fark etmeyecek ve suç gerçekleşmiş olacaktır. Ergün 2009. Çok yaygın olarak karşılaşılan bu fiil bir veya birkaç kullanıcı tarafından gerçek web adresleriyle gerçekleştiriliyorsa tespiti ve yasal yollara başvurulması oldukça kolay olmaktadır. Ancak fiilin başka bir ülkeden gerçekleşmesi, gerçek örtlerin proxy sunucular ile gizlenmesi gibi yöntemlerin kullanılması, saldırılarda bilgisayarına virüs bulaştırılmış kişilerin bilgisayarlarının kullanılması gibi hallerde faillerin tespiti güçleşebilmektedir. DoS saldırılarını etkisiz kılmak için birçok teknoloji geliştirilmiştir. Bunlar yazılım modülleri ve sunuculara donanım eklemek yoluyla mümkün olmaktadır. Ancak henüz hiçbir çözüm, saldırılara karşı tam olarak koruma sağlayamamaktadır, demiş. 2009 244. maddenin ikinci fıkrasında bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, bilişim sistemine veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin, asli ceza mahkemesi tarafından 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir. Üçüncü fıkrada bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacağı ifade edilmiştir. Dördüncü fıkra ise ilk üç fıkrada sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde asli ceza mahkemesi tarafından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına mahkum edilebileceği düzenlenmiştir, denir. 2009, madde 245'te banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması düzenlenmekte olup, başkasına ait banka ya da kredi kartını ele geçiren veya kullanan ya da kullandırtarak kişiyi zarara uğratıp kendisine yarar sağlayan kişi hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar mahkum edilebileceği belirtilmektedir. İkinci fıkrada ise banka veya kredi kartının sahte şekilde hazırlanması ya da üzerinde sahtecilik yapılması halinde bunun karşılığında yarar sağlayan kişiye 4 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceği ancak bu fiilin ağır ceza gerektiren bir suç kapsamına girdiğinde verilecek cezanın daha da artırılacağı ifade edilmektedir. İnternet bankacılığı ve internet üzerinden alışverişlerde başkasına ait banka veya kredi kartlarının kart sahibinin rızasına aykırı olarak kullanılması suretiyle hukuka aykırı yarar elde edilmesi halinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu oluşmaktadır. Banka veya kredi kartlarının otomatik para çekme makinelerinde ATM'e veya internette izin verilen limitin üzerinde kullanılması halinde de TC kanun 245/1 maddesi uygulanacaktır. Örneğin, Aynı iş yerinde çalışan arkadaşına banka kartını ve şifresini vererek ATM'den belli miktarda para çekmesini isteyen kişinin izni dışında hesabından fazla para çekmesi ya da hesaptaki paranın bir kısmını kendisinin veya başkasının hesabına aktaran kişinin eylemi TC kanun 245/1. Maddesinde düzenlenen suçu oluşturacaktır. Ergün 2009 TC kanun bilişim suçlarında tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması başlıklı madde 246'daki hükümde bilişim suçları içerisinde belirtilen suçların işlenmesiyle haksız menfaat sağlayan tüzel kişilerin hakkında da güvenlik tedbirlerine başvurulacağı açıklanmaktadır. Banka veya kredi kartının sahte olarak üretilmesi, öncelikle veri iletim ağları, otomatik para çekme makineleri ile banka veya kredi kartlarının üzerinden kullanıcılara ait bilgilerin toplanması ve daha sonra bu bilgilerin fail adına basılmış plastik kartın manyetik şeridine Enjoder adlı bir araçla geçirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Ergün 2009 Müstehcenlik başlıklı madde 226'da 1. A. Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten. B. Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten. C. Bu ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden. D. Bu ürünleri bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında satış arz eden, satan veya kiraya veren. E. Bu ürünleri sayır, mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan. F. Bu ürünlerin reklamını yapan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. 2. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 3. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışı arz eden, satan, nakleden, depolayan, İhraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımını sunan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 4. Şiddet kullanılarak hayvanlarla ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışı arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 5. 3 ve 4. fıkralardaki ürünlerin içeriğine basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 6. Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Kitap bilişim suçları hakkında daha detaylı bilgi Şaban Canikat Taşkın'ın Bilişim Suçları İstanbul Beta 2008 kitabında mevcuttur. Fikri haklar ve bilişim hukuku günümüzde fikri haklar kavramı hem sınai hakları hem de eser sahibinin hakları ile bağlantılı hakları kapsayan geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Fikri haklar en geniş tanımıyla hem eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını örneğin film yapımcıları, icracı sanatçılar gibi hem de sınai hakları örneğin marka patent endüstriyel tasarım gibi hakları ifade etmektedir. Bu yaklaşımla fikri hakların konusunu, yaratıcı faaliyet sonucu oluşan fikri emek ürünleri oluşturmaktadır. Kısaca fikri hakların konusunu, yaratıcı faaliyet sonucu oluşan fikri emek ürünleri oluşturmaktadır. İnsanın yaratıcı nitelikte emeğini korumaya yönelik düzenlemeler ve eski dönemlerde dahi rastlamak mümkün olsa da bugün anladığımız anlamda fikri hak kavramının kabulü ve uluslararası standartlara kavuşması, bir yandan uluslararası ticaretin gelişmesi, diğer yandan insan hak ve özgürlüklerindeki gelişmelere bağlı olarak 19. yüzyılda gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Fikri haklar ve gelişme fikri mülkiyet haklarını ifade etmek üzere fikri haklar, telif hakları, eser sahibinin hakları gibi hukuksal terimler kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu terimlerden fikri haklar, telif hakları, eser sahibinin hakları ile her türlü bilimsel ve edebi eserler, güzel sanat eserleri ile müzik eserleri ve sinema eserleri ile bilgisayar programları üzerindeki haklar ifade edilirken sınai haklar ya da sınai mülkiyet hakları ile patentler, markalar, ticari sırlar, endüstriyel tasarım ve modeller üzerindeki haklar anlatılmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla hukuki açıdan düzenlemelerin esas itibarıyla matbaanın icadıyla yoğunlaştığı söylenebilir. Başlangıçta hükümdar fermanları ya da emirnameleriyle tanınan imtiyazlarla hukuksal açıdan korunmaya çalışılan bu alan özellikle 18. yüzyılın başlarından itibaren ulusal düzeyde etkili yasalarla korunmaya başlanmıştır. Gelişen ekonomik, ticari ve teknolojik gelişmeler karşısında fikri mülkiyet sadece ulusal düzeyde düzenleme çabaları yeterli olmamış. Fikri mülkiyet ürünlerinin diğer ürünlere göre ülkeler ve bölgeler arasında sınırları çok rahat şekilde aşan bir niteliğe sahip olması da bu oluşumu etkilemiştir. Düşünce ürünü eserlerin ancak uluslararası düzeyde yeterli bir şekilde korunması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 1883 yılında Paris'te gerçekleştirilen konferansın sonunda Paris Sözleşmesi kabul edilmiş, ardından 1886 yılında Berlin Sözleşmesi kabul edilmiştir. 1967 yılında ise Stockholm'de yapılan konferans ve sözleşme ile hem fikri haklara ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış, hem de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü World Intellectual Property Organization WIPO adı altında yeni bir kuruluşun temelleri atılmıştır. WIPO 1974 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Örgütü'nün uzman bir kuruluşu olarak faaliyette bulunmaya başlamıştır. Dikkat: WIPO World Intellectual Property Organization, uluslararası anlamda fikri mülkiyet haklarını korumaya ve düzenlemeye yönelik çalışmalarda bulunmakta. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere bu anlamda finansal ve bilimsel destekte bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerine açılan anlaşmalarla, ulusların kendi içinde fikri mülkiyet hukukunu belirginleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Türkiye'de fikri hakların gelişimi ise özellikle bu alandaki kanunun hazırlayıcısı olan Ordinarius Profesör Doktor Ekersuk ile birlikte anılmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 5 Aralık 1951 tarihinde kabul edilmiş ve 13 Aralık 1951 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun günümüze kadar yapılan değişiklikler ve ilavelerle birlikte halen yürürlüktedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerine göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir. Kanuna göre fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri tablo 4.2'de gösterilmiştir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları ilim ve edebiyat eserleri arasında yer almaktadır. Bir içeriğin eser sayılabilmesi için fikri bir emeğin ürünü olması, yaratanının özelliklerini taşıması ve eser türlerinden birinin kapsamı içinde nitelendirilmesi gereklidir. Kanunda fikir ve sanat eserleri türleri şöyle sınıflandırılmıştır: dil ve yazı ile ifade edilen eserler, bilgisayar programları ve bunların hazırlık tasarımları, danslar ve sözsüz sahne eserleri, teknik ve ilme fotoğraflar, haritalar, planlar, krokiler, resimler, maketler, mimarlık ve şehircilik ve sahne tasarımları olan ilim ve edebiyat eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz besteler olan müzik eserleri, resimler, desenler, güzel yazılar, çeşitli maddelerin üzerine yapılan eserler, kaligrafi ve serigrafi, heykeller, kabartma ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri, tekstil ve moda tasarımları, fotoğrafik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatürler, her tür tiplemeler olan güzel sanat eserleri, sinema eserleri, diğer bir eserden yararlanılarak oluşturulan tercümeler, roman, hikaye, şiir, piyes gibi bir eserden yararlanılarak oluşturulan bir başka eser, musiki, güzel sanat, ilim ve edebiyat eserinden filme alınma ve radyo ve televizyonla yayına müsait hale getirilenler, müzik aranjman ve tertipleri, külliyatlar, seçme ve toplamalar bir eserin izah ve şerhi ile işleyenin özelliklerini taşıyan işlenmelerdir. Fısek madde 6/11'de bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması, işlenme eseri olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu maddede belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan veri tabanları, içindeki tek tek veri ve materyal hariç yine işlenme eser sayılır ve korumadan yararlanır. hukukru.com/2009b İnternet ve Fikri Hakları 20. yüzyılın ikinci yarısında 1960'ların sonlarıyla 1970'lerin başlarında eğlence alanında meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda eğlence kültürünün uluslararasılaşması ve ardından kitlesel kopyalama araçlarının ortaya çıkması ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki korumanın da şeklinde değişiklikler yapılması sonucunu doğurmuştur. İnternetin ortaya çıkışı ve günümüzde geldiği nokta göz önüne alındığında, internet üzerinde fikri hak ihlallerinin yaşandığı görülmektedir. İnternetin baş döndürücü hızla gelişmesinin en büyük sorunlarından biri de fikri haklar alanında yaşanan hak ihlalleri olmuştur. Bunun en önemli sebeplerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür. Türkiye Kul 2003 564. İnternet ortamında eserler son derece kolay çoğaltılabilmekte ve dağıtılabilmektedir. Web sayfaları ya da içeriği ile ilgili korumanın sınırı tam olarak belirlenememektedir. İnternet etkileşimli yapısıyla ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik gelişmeler ile klasik eser tanımını zorlamaktadır. İnternetin hiçbir hukuki kişiliğe ya da kuruma ait olmayan bir yapıda bulunması bu şekilde yapılacak düzenlemeleri zorlaştırmaktadır. İnternetin bir özgürlük ortamı olarak fazladan yasal ya da teknik düzenlemelerle gelişiminin kısıtlanması istenmemektedir. İnternet üzerinden yapılan hak tecavüzlerinde, tecavüzü yapanın tespiti ve bu ihlalin önlenmesi son derece güç olmaktadır. Uygulanacak hukukun tespitine ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Web sayfası yazılımlar ve bilgisayar oyunları 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun FİSK 4630 sayılı kanun ile değişik tanımları başlıklı bir B maddesinin G, H, I bentlerinde bilgisayar programı, arayüz ve arayişlerlik kavramlarının açıklamaları yapılmış. Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri başlıklı bölümde yer alan madde 2'de bilgisayar programları ve hazırlık tasarımları ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda bilgisayar programları 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun koruması altına alınmıştır. Özel 2002 yana çıkma bilgisayar programı, bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade etmektedir. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre bir şeyin eser olarak nitelendirebilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir. Fikri bir çabanın ürünü olması, eser sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda tanımlanmış olan eser türlerinden birine girmesi, bu anlamda web sayfalarının hukuki niteliği belirlenirken bu ölçütlerin uygulanması gerekmektedir. Web sayfası bir bütün olarak incelendiğinde çeşitli resimler, grafikler ve veri tabanlarından oluşması nedeniyle eser olarak nitelendirilmesi gerekir. Fikir ve sanat eserleri kanununda bilgisayar suçları ve hukuka aykırı hareketler özel olarak düzenlendiği gibi internet aracılığı ile telif haklarına aykırı işler de kapsanmıştır. Kanuna göre, eserleri izinsiz olarak kullanan, çoğaltan, işleyen, bilgisayar programlarını koruyan aygıtları geçersiz kılan teknik araçları bulunduran, dağıtan ve bu tip eser ve programları çıkar sağlamak için yayınlayanlar yayın durdurma, maddi ve manevi tazminatların yanı sıra 71. 72. 73. ve 80. maddelere göre hapis ve para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Dikkat! Fikir ve sanat eserleri kanunu, korunan eserlerin eser sahibinin haklarına tecavüz halinde yasal yaptırımlar öngörmektedir. Bu kanunda sorumluluk özel olarak düzenlenmiştir. Madde 66'da manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün refini, giderimini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Buna göre suçun işlenmesine mani olamayan işletme sahibi veya müdürü ve her ne surette olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden kimse de cezalandırılır. Bu hukuka aykırı fiillerden dolayı masraf ve para cezasından tüzel kişi de sorumludur. Hukukru.com/2009 sıra sizde iki eser sahibinin ne tür hakları olabilir? Sıra sizde iki yanıt eser sahibinin mali ve manevi hakları mevcuttur. Eser sahibinin manevi hakları arasında kamuya sunma yetkisi, isminin belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını önlemek sayılabilir. Mali hakları ise işleme, çoğaltma, yayma ve temsil hakkıdır. Kişilik hakları ve bilişim hukuku. Kişilik haklarının hukuki niteliği genel anlamda kişilik hakkı kişisel varlıklar üzerinde söz konusu olan şahsa bağlı bir mutlak haktır. Yaşam, sağlık, özgürlükler, şeref ve haysiyet, özel yaşam, isim, resim, yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki haklar kişilik hakkını ifade eder. Kişilik hakkı kişisel varlıklar üzerindeki bir hak olduğundan bu varlıklara yönelen saldırılar kişilik hakkının ihlali sonucunu doğururlar. Kişilik hakkını kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbest geliştirmesini temin eden ögelerin tümü üzerindeki hakları olarak tanımlamak mümkündür. Kişinin onur ve saygınlığını toplum içinde ortadan kaldıran veya zedeleyen tüm saldırılar kişilik hakkına saldırı olarak kabul edilmelidir. Kişilik hakkı, kişinin tüm korunan haklarının, değerlerinin ve varlıklarının bütünüdür. Hukuken korunan ve kişiyle ilgili tüm değerler kişilik hakkı kavramı kapsamındadır. Kişilik haklarının temel kaynağı ise demokratik sistemler içinde bu sistemin mantığından doğan ve anayasal birer kural durumuna gelen kişi hak ve özgürlükleridir. Medeni kanunumuzda yasak koyucu bazı kişisel varlıkları özel olarak düzenlemiş ve korumuştur. İsim hakkı Mekke, MD 25-26 beden tamlığı üzerindeki hak Mekke, MD 27-28 gibi. Kişisel varlıklar maddi yani vücut tamlığı, sıhhat olabileceği gibi manevi yani şeref ve haysiyet, özel yaşam, resim, isim gibi değerler de olabilir. Kişilik hakkı kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir. Kişisel varlıklar İnsanın insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki kesimlidir. Özel bir hakkın konusu olmayan bütün kişisel varlıklar kişilik hakkını oluşturur. Genel olarak yapılan bir sınıflandırmaya göre kişisel varlıklar iç kişisel varlıklar, dış kişisel varlıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. İç kişisel varlıklar, kişinin insan olması nedeniyle sahip olduğu varlıklardır. Bunlar bedensel bütünlüğe ilişkin varlıklar, vücut, yaşam, sıhhat gibi ve ruhsal varlıklardan ruhsal tamlık üzerindeki hak, faaliyet özgürlüğü, kişisel iş gücü üzerindeki hak gibi oluşur. Dış kişisel varlıklar, sosyal ilişkide bulunma hakkı olarak adlandırılır. Bunlar birlikte yaşama sonucu olarak doğan değerler olup, kişinin toplum içindeki durumunu belirleyen varlıklardır. Şeref ve haysiyet, özel tanıtma araçları, isim, meslek, unvanları, armalar, ticari markaları, diğer ticari tanıtma araçları, hükmü şahsiyet isimleri gibi, resim ve ses gibi varlıklar da bunlar arasında sayılabilir. Bazı hukukçular ise kişisel varlıkları üçe ayırır. Kişinin psişik alanı, fizik alanı ve sosyal kişilik alanı. Psişik alana kişinin duygu yaşamı, ölüleri karşısında saygı duyma, utanma duygularının korunması gibi zihin ve irade yaşamının kişinin karar ve serbest irade özgürlüğü, dokunulmazlığı girer. Fizik alanına kişinin bedensel dokunulmazlığı, vücut, yaşam, sıhhat gibi üzerindeki haklar girer. Sosyal kişilik alanına kişinin toplum içindeki durumunun korunmasına ilişkin varlıkları girmektedir. Kişiyi tanıtma araçları, isim, resim, ticari marka, firma adı, arma, unvan gibi iş ve ticari sırları, kişinin mesleki durumu, ekonomik gücü bunlar arasında yer alır. Şeref ve haysiyet ve özel yaşam sosyal kişilik alanına giren kişisel varlıklardır. Kişilik hakkı mal varlığı değil, kişisel varlık, şahıs varlığı üzerindeki haklardandır. Bu haklar kişiye bağlıdır. Ondan ayrı düşünülemez. Doğumla birlikte tüzel kişilerde kuruldukları andan itibaren herhangi bir kazandırıcı işleme gerek olmadan kendiliğinden kazanılır ve ölümle birlikte tüzel kişilerde tüzel kişiliğin sona ermesiyle sona ererler. Ölümle birlikte sona erdiğinden miras yoluyla başkasına geçemez. Ölümden sonra ölenin kişilik haklarından ve bunlara saldırılardan söz edilemez. Ölüye yönelen saldırılar onun hayattaki yakınlarının his yaşamları gibi kişisel varlıklarına bir saldırı teşkil edebilir. Kişilik hakları kişiye bağlı haklardan olup başkasına devredilemez. Bu haklardan kural olarak vazgeçilemez. Zaman aşımına uğramaz. Bir borç için rehin verilemez. İflas masasına konu olmaz. Mutlak haklardandır. Herkese karşı ileri sürülebilir. Kişilik hakkını, kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini serbest geliştirmesini temin eden ögelerin tümü üzerindeki hakları olarak tanımlamak mümkündür. Kişinin onur ve saygınlığını toplum içinde ortadan kaldıran veya zedeleyen tüm saldırılar kişilik hakkına saldırı olarak kabul edilmelidir. Kişilik hakkı, kişinin tüm korunan haklarının, değerlerinin ve varlıklarının bütünüdür. Hukuken korunan ve kişiyle ilgili tüm değerler kişilik hakkı kavramı kapsamındadır. Kişilik haklarının temel kaynağı ise demokratik sistemler içinde bu sistemin mantığından doğan ve anayasal birer kural durumuna gelen kişi hak ve özgürlükleridir. Yani, anayasal yapı kişilik haklarının temel kaynaklarından biri olmakta, yargıcın takdir yetkisi açısından doğrudan doğruya etkili olmaktadır. Her hakaret ve sürme fiilinin kişilik haklarına zarar verici nitelikte sayılabilmesi için fiilin mutlaka suç oluşturması zorunlu değildir. Suçta kanunilik kuralı gereği, suç oluşturmadığı halde kişilik haklarına saldırı niteliğinde fiiller işlenebilir. Kişilik haklarının mal varlığı değil, şahıs varlığı haklarından olması bunlara saldırı halinde sadece manevi bir zararın doğacağı, maddi zararın meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Mekke, 24 maddesi böyle bir saldırı halinde maddi tazminat istenebileceğini de açıklamaktadır. Basın yoluyla ticari ve mesleki şeref ve haysiyete saldırı halinde müşterilerini veya mesleğini kaybetme sonucunda doğan maddi zararlar gibi. Bilişim ve kişilik hakları, kişilik hakları ve bilişim alanını incelediğimizde karşımıza çıkabilecek en önemli sorun, kişilik haklarına internet aracılığıyla yapılan tecavüzlerdir. İnternetin kullanıcılarına sağladığı özgürlük aynı zamanda kişilik haklarına yönelik tehdidin de sebebi olmuştur. İnternet aracılığıyla kişilik haklarının ihlal türleri bilgi toplumu olarak 20. yüzyılda bambaşka bir iletişim aracı. İnsanları daha önce hiç olmadığı kadar birbirlerine bağlamış ve mesafeleri ortadan kaldırmıştır. Bu durumda kişilik haklarına ihlallere başka bir boyut kazandırmıştır. Bu ihlalleri şu başlıklarda toplamak mümkündür. Alan adı, domain name açısından kişilik hakkı ihlalleri, elektronik posta, e-mail aracılığıyla kişilik haklarına tecavüz, spam, spamming, web sayfalarındaki yayınlar nedeniyle kişilik hakları ihlali, elektronik ticaret ve reklamlar aracılığıyla kişilik haklarına tecavüz, sosyal medya sitelerinde kişilik hakları ihlalleri, kişisel verilerin gizliliği ve korunması alan adı 123.435.243.4 gibi bir takım sayılardan oluşan IP adresi olarak bilinen serverlerin internet üzerinde birbirlerini tanımaya yarayan adresin, kişilerin daha rahat anlayabileceği alternatif bir şekildir. Bir başka deyişle internet ortamında web sitelerine ulaşmada ve birbirlerini ayırmada kullanılan elektronik bir adrestir. İşte bu elektronik adresler gerçek ya da tüzel kişilerin kişilik hakkı kavramı içerisinde yer almaktadır. Pop şarkıcısı Tarkan'ın isminin kendisinden habersiz olarak alınması ve kendisine astronomik fiyatla satışının teklif edilmesi bu alandaki kişilik hakkı ihlaline örnek teşkil etmektedir. Kişilik hakkı ihlallerinin yaşandığı bir başka alan ise hemen hemen herkesin kullandığı elektronik posta yoluyla gönderilen kişinin kişiliğine yönelik, özellikle şeref ve haysiyetini, özel hayatını veya sırlarını, resmi veya isim üzerindeki kişilik hakkını ihlal edici yazıyla veya resimle ya da her ikisi birlikte kullanılarak tecavüzde bulunabilir. Kişilerin e-postalarını ürkütücü, saldırgan, pornografik içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderilmesi de böyle bir ihlali doğurmaktadır. Bazı hallerde ise bu mesajlar hiç tanımadığınız kişilerden gelebilmektedir. İstem dışı alınan e-mailler spam ya da spamming olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanı çıkma spam. İngilizce sending personal anonymous mail ifadesinin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşan istenmeyen elektronik posta olarak ifade edilir. Kişilik hakkı ihlallerinin bir başka görünümü ise internet ortamındaki yayınlar nedeniyle kişilik hakkı ihlalleridir. Özellikle internet gazeteciliği kavramının yaygınlaştığı günümüzde, haber sitelerinde ya da ticari amaçlı web sitelerinde sesli veya görüntülü olarak gerçek dışı haberler, asılsız suçlama ve iftiralara, süme ya da hakaret içeren yayınların yapıldığı görülmektedir. Bu tür haberler verilirken yargı kararlarına da yansımış olan dört ilke göz önüne alınmalıdır. Bunlar, A. Haberde, eleştiri ve yorumda, gerçeklik. B. Haberde, eleştiri ve yorumda, güncellik. C. Kamu yararı ve toplumsal ilgi. D. Konu ile anlatım arasında düşünsel bir bağlılık ve amaca uygun araç kullanma koşulları birlikte bulunmalıdır. Bir başka hak ihlali ise elektronik ticaret ve reklamlar aracılığıyla olmaktadır. Son zamanlarda ise en fazla hak ihlali sosyal medya sitelerinde yaşanmaktadır. İnternet bir yandan bilgiye doğrudan kolay, hızlı ve ucuz bir yola erişim olanağı sunarken diğer yandan kişisel verilerin izin alınmadan elde edilmesi ve yayılması gibi sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de kişisel verilerin korunmasına ilişkin henüz herhangi bir özel kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu, kişilik haklarının korunması ve kişiye ait sırlara ilişkin hükümler içermektedir. Sıra sizde 3 kişilik hakları ihlal edilen kişinin başvuracağı yasal yollar neler olabilir? Sıra sizde 3 yanıt kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde, kişilik hakları ihlale uğrayan kişilerin manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. 5651 sayılı kanun ve getirdikleri kanunun amacı 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun amaç ve kapsamı, İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplum kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. İsminin uzun olması sebebiyle kamuoyunda 5651 sayılı kanun olarak bilinen kanun 23 Mayıs 2007 tarihinde 26.530 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 5651 sayılı kanunun 3. maddesinin başlığı bilgilendirme yükümlülüğüdür. Buna göre içerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 2000 Türk lirasından 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. İnternet sujeleri ve sorumlulukları 5651 sayılı kanunun amacının içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğunu belirtmiştik. Yanaşma toplu kullanım sağlayıcılar. Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. İnternetin sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan ve internet sektöründe faaliyet gösterenlere internet subjeleri adı verilmektedir. İçerik sağlayıcının sorumluluğu 5651 sayılı kanuna göre içerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. Yanaşma içerik sağlayıcı. İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer sağlayıcının yükümlülükleri yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 5651 sayılı kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkan bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. Yanaşma yer sağlayıcı. Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Erişim sağlayıcının yükümlülükleri erişim sağlayıcı. Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten bu kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle yükümlüdür. B. Sağladığı hizmetlere ilişkin yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini 6 aydan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ve başkanlık tarafından 10.000 Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. C. Faaliyetine son vereceği tarihten en az 3 ay önce durumu kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak kuruma teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez. Başkanlık tarafından 10.000 Türk lirasından 50.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. yanı çıkma erişim sağlayıcı. Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir. Erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması internet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilebilmektedir. İnternet ortamındaki yapılan yayınların içeriği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 1. İntihara yönlendirme madde 84. 2. Çocukların cinsel istismarı madde 103. 1. fıkra 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma madde 194. Sağlık için tehlikeli madde temini madde 194. 5. Müstehcenlik madde 226. 6. Fuhuş madde 227. 7. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama madde 228 suçları 8.5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçları oluşturduğu konusunda yeterli şüphe olması halinde bu yayınlar hakkında erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet Savcısı kararını 24 saat içinde hakimin onayına sunar ve hakim kararını en geç 24 saat içinde verir. Yanı çıkma soruşturma. Ceza muhakemesi kanununa göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir. Kovuşturma. İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir. İçeriğin yayından çıkarılması internet ortamında yer alan içerik nedeniyle hakları ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren 2 gün içinde talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi 15 gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu talebi 3 gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hakiminin kararına karşı ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hakiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır. Sıra sizde 4 internet ortamındaki bir yayın nedeniyle düzeltme ve cevap hakkı kullanmak için kime başvurulmalıdır? Sıra sizde 4 yanıt internet ortamında yer alan içerik nedeniyle hakları ihlal edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren 2 gün içinde talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. Bilişim etiği internette iletişim kuralları etik iyi ve doğru. Mutlak iyi mutlak doğru olup olmadığı varsa buna ulaşılıp ulaşılamayacağını araştıran zihinsel çabadır. Etik, istenen bir yaşamın anlaşılması, araştırılması, neyin yapılıp neyin yapılamayacağının, neyin istenilip neyin istenilemeyeceğinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Goksu ve Bilgiç, yaşam boyunca olumlu ve olumsuz yönleri ile karşımıza çıkan her olayı düşünürüz ve yeniden değerlendiririz. Benzer olayları yaşayan ve değerlendiren kişiler, eğer benzer sonuçlara varabiliyor ise o zaman söz konusu süreci denetleyecek ve yönlendirecek bazı kuralların sağlıklı temelleri atılmış oluyor demektir. İnternet ve elektronik ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodlar kısaca bilişim etiğini ifade eder. Bu norm ve kodların temel amacı, internet ortamındaki kullanıcıların minimum zarar ve maksimum fayda ile elektronik ortamı kullanmasını güvence altına almaktır. Kısaca bilişim bilginin elektronik ortamda işlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bilişim etiğine, bilişim alanında uyulması gereken yazılı ve yazılı olmayan kurallar diyebiliriz. Bilişim etiği genel bir ifadeyle tüm internet ve network ağlarının kullanıcılarının uyması gereken kuralları kapsadığı gibi, bireylerin kişisel bilgisayarlarını kullanırken dahi uyması gereken kuralları düzenler. Temelli 1985'e dek uzanan Computer Ethics Institute, Bilgisayar Etik Enstitüsü'ye dayandırılan aşağıdaki 10 emir belki de netikuvvetliğin temelini oluşturur niteliktedir. Bunlar 1. Bilgisayarı başka insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. 2. Başka insanların bilgisayar çalışmalarını karıştırmamalıyız. 3. Başka insanların dosyalarını karıştırmamalıyız. 4. Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanmamalıyız. 5. Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanılmamalıyız. 6. Bedelini ödemediğimiz yazılımı kopyalamamalı ya da kullanmamalıyız. 7. Başka insanların bilgisayar kaynaklarını izin almadan kullanmamalıyız. 8. Başka insanların entelektüel bilgilerini kendimize mal etmemeliyiz. 9. Yazılan programın sosyal hayata etkilerine dikkat etmeliyiz. 10. Bilgisayara saygı duyulacak, hakkında bahsedilecek şeyler için kullanmalıyız. Türkiye Bilişim Vakfı tarafından internette iletişim kuralları yayınlanmıştır. Burada söz konusu edilen kuralların amacı internet gibi sınırsız ortak bir iletişim ve etkileşim ortamını kullanırken birey olarak rahatsız olmamak ve kimseyi de rahatsız etmemek için bireylere dönük sezgisel anımsatıcı uyarılarda bulunmaktır. Düzensizliklere düşürmeden internet ortamının etkin ve yararlı kullanımının bu uyarılara uyulması oranında artacağı inancını hepimizin paylaşacağını umuyoruz. Bu uyarıların ya da kuralların ezberlenmesi gerekmez. Özenli bir okunuş ile elde edilecek izlenim uygun davranışların sergilenmesini sağlayacaktır. Akılda yer etmeyen ezberlenerek uygulanacak kurallar koymanın internet kullanımında bir yararı olmayacağı çok açıktır. Pek çok kişinin katkıları ile derlenip sunulan aşağıdaki görüşlerin daha etkileyici başka biçimlerde dile getirilmesi her zaman olanaklıdır. Web sitesinde yayınlanan kurallar ise şöyledir. Başkalarına karşı saygı, toplum karşısında kendinize yakıştırdığınız tavrı, internetin sanal ortamında da sürdürünüz. Kimliğinizi saklayabileceğinizi umarak gerçek yaşamınızda benimsemediğiniz davranışları sergilemeyiniz. Başkalarına karşı saygılı olunuz. Bunun kendinize olan saygınızın ve size başkalarının göstereceği saygının ön koşulu olduğunu unutmayınız. Düşüncelerinizi dile getirirken olumlu yaklaşmanın ve nazik bir ifade kullanmanın sağduyunun gereği olduğunu hatırlayınız. Tartışmaların özelleşmesine ve kişiselleşmesine yol açmayınız. İnsanları duygusal yönden zedeleyici ve rahatsız edici iletilerin yayılmasına olanak vermeyiniz. Örneğin amansız bir hastalığı olanların son isteği gibi sonuç alınması olasılığı çok kuşkulu iletilerin yayılmasına aracılık etmek ya da inançlar üzerinde yorumlar yapmak gibi istenmeden yapılan yanlışları hoşgörü ile karşılayıp anlayışla yardımcı olmaya çalışınız. Kişilerin istemleri dışında iletiler alarak rahatsız olmalarını elinizden geldiğince önleyiniz. Buna neden olmayınız. Size gelen bir iletiyi başkasına aktarmak istediğinizde, bu iletiyi size gönderenin bunu isteyip istemediğinden emin olunuz. Biçimsel özen açık kimliğinizi geçerli bir gerekçeniz olmadıkça gizlemeyiniz. Her iletinizde açık kimliğinizin net olarak belli olduğundan emin olunuz. Kimliğin önem taşımadığı durumlarda görüş ve düşüncelerinizi anonim olarak açıklamayı uygun buluyorsanız bunu kötüye kullanmadan özenle yapınız. Konu kısmı yeterince açık olan iletinin içeriğine göz atıldığında belli eden açıklıkta dile anlaşılır. Özlü kısa iletiler ile iletişim kurmaya ve etkileşmeye özen gösteriniz. Eğer herkesi değil de bir kişiyi ilgilendirdiğini düşündüğünüz bir ileti var ise genelde hiç duyurmadan doğrudan ilgili kişiye iletilerinizi yönlendiriniz. Her zaman yanıtladığınız iletinin konu başlığını koruyarak yanıt veriniz. İçerikle ilgili özen ne demek istiyorsanız ona karşılık olan yanlış anlaşılmalara yol açmayacak düz ve yalın deyişlerle düşüncelerinizi aktarmaya çalışınız. İletilerinizin yalnızca eleştirici olmasından kaçınarak her zaman yapıcı ve ufuk açıcı olmasını gözetiniz. İletileri yanıtlamadan önce bir kere daha özenle okuyunuz. Verdiğiniz yanıtı da göndermeden önce aynı özenle bir kere daha gözden geçiriniz. Özellikle tartışma listelerinde daha önce değinilmiş konuları ek bir katkıya yol açmayacaksa üstelemeyiniz. Ortaya çıkmış bir sonucu görmemezliğe gelerek kendi düşüncenizi kabul ettirmede ısrarcı olmayınız. Gereksiz yere büyük harfler ile yazışmaktan, sık sık özel simgeler kullanmaktan, esprili ya da alaycı anlatımlardan kaçınınız. Jargon sayılacak farklı bir söyleşi biçimi ile herkese açık ortamlarda iletişimde bulunmayınız. Olanaklı olduğunca uzun alıntılar yapmaktan ve ek göndermekten kaçınınız. Gönderdiğiniz eklerin çok yer kaplamamasına, virüs gibi alıcısının bilgisayar ortamını bozucu içerik taşımamasına özen gösteriniz. Virüslü iletiler ile karşılaştığınızda en kısa zamanda kaynağını ve gecikmeden etkileneceğini umduğunuz kişileri uyarınız. Öteki konular iyilik haklarını zedelememeye özen gösteriniz. Başkasının veri kaynaklarını, düşüncelerini ve yazılımlarını kendinizinmiş gibi sahiplenmeye kalkışmayınız. Başkalarının kişilik haklarına ve özel yaşamına saygılı olarak kişilerle ilgili karalayıcı yorumlarda bulunmayınız. İnternet ortamının sağladığı olanakların yasa dışı biçimde insanlara zarar verme, başkalarının işlerini engelleme, gizli ve kişisel bilgilerini ele geçirip yararlanma, her türlü sahtekarlık, yolsuzluk, dolandırıcılık ya da hırsızlık gibi kötü amaçlı kullanımına yol açmayınız ve göz yummayınız. Uygunsuz davranışlar sergilemekte ısrarlı olanları ölçülü bir tepki içinde el birliği ile uyarmaya çalışınız. Size gelen bir iletiyi başkalarına aktarırken ileti üzerindeki e-posta adres bilgilerinin gerekmiyorsa aktardığınız kişinin eline geçmemesine özen gösteriniz. Kendinizin ya da temsilcisi olduğunuz ürün ve hizmetlerin reklamını yapmayınız. Güvenlik zedeleyici ve bozucu girişimlere karşı alınması gereken önlemlere uymaya özen gösteriniz. Bu konuda bir kuşku duyduğunuzda doğrudan internet servis sağlayıcınıza ya da kurum sorumlunuza durumu bildirerek önlem alınmasına yardımcı olunuz. İnternet üzerinde denetim ve düzenleme yetkisi olanların konumlarını kötüye kullanmalarına karşı duyarlı olunuz. Ancak gerektiğinde de işlerini kolaylaştırıcı her türlü desteği veriniz. Sıra sizde 5. Sizce bilişim etiği kavramının geliştirilmesi için neler yapılabilir? Sıra sizde 5 yanıt bilişim etiğinin geliştirilmesi için bu alanda faaliyet gösteren herkesin bilişim alanının gelişmesi için etik ilkelere uymaya ve bu konuda bilinçli biçimde diğer kişileri eğitik davranmaları konusunda uyarmaları gerekmektedir. İnternet www.tb.org.tr internet adresinde bilişim etiği ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi edinmek mümkündür. Özet bilişim suçları, bilgisayar, çevre birimleri, post makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçları ifade etmektedir. Bilişim suçları, hedef olarak, araç olarak ve tesadüfen ortaya çıkabilmektedir. Hedef olarak oluşan suçlarda, bilgisayarın gizliliği ve bütünlüğü ya da erişilebilirliği hedef olmaktadır. Araç olarak oluşan suçlarda, ortaya çıkan suçun bilgisayar ve sistemleri aracılığıyla oluştuğundan bahsedilmekte olup, internetten dolandırıcılık, çocuk pornografisi gibi suçlar bilgisayar ve ortamları aracılığıyla oluşmaktadır. Bilişim suçunun tesadüfen oluşmasında, bir suçla ilgili verilerin tesadüfi olarak bilgisayarda bulunması şeklinde olup, uyuşturucu çetesinin bilgilerinin ya da çocuk pornografisinin zanlının bilgisayarında ele geçirilmesi şeklindedir. Bilişim suçlarının türleri Türk Ceza Kanunu'nda TCK suç teşkil edecek tüm suçları kapsayabilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. Bilişim suçları türleri, hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamaktadır. Fikir ve sanat eserleri kanununda, bilgisayar suçları ve hukuka aykırı hareketler özel olarak düzenlenmiş, ayrıca internet aracılığı ile telif haklarına aykırı eylemler de kapsanmıştır. Kanuna göre, eserleri izinsiz olarak kullanan, çoğaltan, işleyen, bilgisayar programlarını koruyan aygıtları geçersiz kılan teknik araçları bulunduran, dağıtan ve bu tip eser ve programları çıkar sağlamak için yayınlayanlar, yayın durdurma, maddi ve manevi tazminatların yanında hapis ve para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Kanun, internetteki içeriklerin her birinin ayrı olarak eser sahipliği kapsamında bulunduğunu ifade etmekte olup, bunların mali ve manevi haklarının olduğunu belirtmektedir. Manevi haklar kapsamında, kişinin rızası ile yayınlanması, isminin bulunması, rızası dahilinde içerikte değişik yapılması ve eserinin bütünlüğünün korunması hakları anlatılmaktadır. Mali haklar ise eserin yayımlandığı biçim ya da dönüştürüldüğü başka bir biçimde elde edilecek geliri ifade etmektedir. Kişilik hakları, kişilerin çeşitli gereksinim ve arzularını gerçekleştirebilecekleri sınırları belirleyerek fırsat eşitliği sağlayan haklardır. İnsanlar, toplumsal olarak farklı yapılarda yaşam koşullarına sahip olduklarından, güçlü ve zayıflıkları bulunduğundan, kişilik hakları ile zayıflayanlar, güçlülere karşı hukuki olarak güvence altına alınmış bulunmaktadır. Kişi hakları, maddi ve manevi haklar olarak ayrılmaktadır. Maddi kişilik hakları, bedensel ve mülkiyet haklarından oluşmaktadır. Bedensel hak olarak kişinin bedensel bütünlüğü olduğunu ve buna yönelik kişiye eziyet yapılamayacağı, özgürlüğüne ve güvenliğine dokunulmayacağı anlatılmaktadır. Mülkiyet hakları ise ev, arazi gibi gayrimenkul ve televizyon, elbise ve araba gibi menkul mal varlığı haklarımız, Ayrıca geçim, para ve mal varlığı sağlayan ticari işletmemiz, markamız ve mesleğimiz de hukuki koruma altındadır. Manevi kişilik hakları, anayasada, manevi varlığını geliştirme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği olarak ifade edilmektedir. Bu haklara yayın araçlarıyla gelen saldırılar ise çoğunlukla isim, resim, onur ve saygınlık ile özel hayatın gizliliğine karşı yapılmaktadır. Kişinin özel yaşamı da kamuya açık ve sır alanı olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamuya açık alandaki bilgiler, yayın yoluyla ele alınabilirken, sır alanı içindeki bilgilerin kamuya arzı kişilik haklarına saldırıdır. 5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun olup, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin kuralları düzenlemektedir. 5651 sayılı kanunun 8. maddesi, erişimi engelleme koşullarını düzenlemekte olup içeriğin belli bazı suçları oluşturması durumunda sitelere erişimin engelleneceği belirtilmektedir. 8. maddede belirtilen suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlardır. Ayrıca futbol ve diğer spor dalları ile ilgili müşterek bahis sitelerine ve internet üzerinden şans oyunları oynatan web sitelerine de erişimi engelleme uygulanmaktadır. İnternet ve elektronik ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodlar kısaca bilişim etiğini ifade eder. Bu norm ve kodların temel amacı, internet ortamındaki kullanıcıların minimum zarar ve maksimum fayda ile elektronik ortamı kullanmasını güvence altına almaktır. Kısaca bilişim, bilginin elektronik ortamda işlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bilişim etiğine, bilişim alanında uyulması gereken yazılı ve yazılı olmayan kurallar diyebiliriz. Bilişim etiği genel bir ifadeyle tüm internet ve network ağlarının kullanıcılarının uyması gereken kuralları kapsadığı gibi, bireylerin kişisel bilgisayarlarını kullanırken dahi uyması gereken kuralları düzenler. Kendimizi sınayalım soru bir bilgisayarlardan da faydalanmak suretiyle bilginin saklanması, iletilmesi ve işlenerek kullanılır hale gelmesini konu alan akademik ve mesleki disiplinine ad verilir. soru 1 A seçeneği bilgisayar, soru 1 B seçeneği bilişim, soru 1 C seçeneği bilişim sistemi, soru 1 D seçeneği bilgi teknolojisi, soru 1 E seçeneği teknoloji, soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Bilişim kavramı ilk kez Türk Ceza Kanunu'na hangi yıl girmiştir? Soru 2. A seçeneği 1989. Soru 2. B seçeneği 1990. Soru 2. C seçeneği 1991. Soru 2. D seçeneği 1992. Soru 2. E seçeneği 1993. Soru 2'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlere ne ad verilir? Soru 3. A seçeneği teknoloji sistemi, soru 3. B seçeneği internet, soru 3. C seçeneği network sistemi, soru 3. D seçeneği bilişim sistemi, soru 3. E seçeneği donanım. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçları arasında yer almaz? Soru 4. A seçeneği yetkisiz erişim. Soru 4. B seçeneği banka kartı dolandırıcılığı. Soru 4. C seçeneği lisans. Yazılım kullanma. Soru 4. D seçeneği e-posta gönderme. Soru 4. E seçeneği kişisel verileri ele geçirme. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur? Soru 5. A seçeneği bilişim sistemini bozma. Soru 5. B seçeneği kişisel verileri ele geçirme. Soru 5. C seçeneği kişisel verileri yayma. Soru 5. D seçeneği sabotaj. Soru 5. E seçeneği bilişim sistemine girme. Soru 5'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinin konusu yaratıcı faaliyet sonucu oluşan emek ürünleridir? Soru 6. A seçeneği fikri haklar. Soru 6. B seçeneği marka. Soru 6. C seçeneği patent. Soru 6. D seçeneği yazılım. Soru 6. E seçeneği endüstriyel tasarım. Soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise fikri haklar ve bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Türkiye'de fikri haklar hangi kanunla korunmaktadır? Soru 7. A seçeneği borçlar kanunu. Soru 7. B seçeneği ticaret kanunu. Soru 7. C seçeneği fikir ve sanat eserleri kanunu. Soru 7. D seçeneği Türk Ceza Kanunu. Soru 7. E seçeneği Medeni Kanun. Soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise fikri haklar ve bilişim hukuku konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkı kavramı içerisinde yer almaz? Soru 8. A seçeneği yaşam hakkı. hakkı soru 8. B seçeneği sağlık hakkı soru 8. C seçeneği özel yaşam soru 8. D seçeneği resim soru 8. E seçeneği ifade özgürlüğü soru 8'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise kişilik hakları ve bilişim konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kaç yılında kabul edilmiştir? Soru 9 A seçeneği 1998 soru 9 B seçeneği 2001 soru 9 C seçeneği 2005 soru 9 D seçeneği 2007 soru 9 E seçeneği 2010 soru 9'un doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise 5651 sayılı kanun ve getirdikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ya da tüzel kişiye ne ad verilir? Soru 10A seçeneği yer sağlayıcı soru 10B seçeneği toplu kullanım sağlayıcı soru 10C seçeneği erişim sağlayıcı soru 10D seçeneği servis sağlayıcı soru 10E seçeneği içerik sağlayıcı yaşamın içinden bilişim hukuku kurultayı Fikret İlkiz İzmir yeniden ve çok önemli uluslararası bir kurul kurultaya ev sahipliği yaptı. Kurultayın sloganı hukuk için bilişim, bilişim için hukuk. 9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında İzmir'de yapılan Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2010 çok önemli bir kilometre taşıdır. Önemi yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Türkiye Bilişim Derneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İzmir Fuarı İSFAŞ, kurultay düzenleyicileri olarak bilişim ve hukuka kazandırdıkları ile övgüyü ziyadesiyle hak etmişlerdir. Katkısı olan herkesi kutlamak gerekiyor. Özellikle bu kurultayın mimarı olan meslektaşım Av. Mehmet Ali Köksal'ın başarısını ve bu alanda el birliği ile yarattıkları farkındalığını kutluyorum. Ev sahibi yakınlığını esirgemeyen TBD İzmir Şubesi ve Başkanı Fikret Kavzak'a teşekkür ediyorum. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş'in kurultay açış konuşmasındaki sözleri içinde bulunduğumuz durumun en net özetidir. Hukuktan anlayan bilişimci, bilişimden anlayan hukukçu. O halde bilişimde nasıl bir hukuk, nasıl bir suç ve ceza? Kurultayda siyaseten söylenmiş sözleri, var olduğu söylenen başarıları veya eksiklikler üzerinden yapılan politik söylemleri geçiyorum. Arz edilen görüşlere bağlı olarak yapılan, daha doğrusu yapılamayan görüş açıklamalarını tartışmak bile istemem. Galiba Türkiye Siber Suç Sözleşmesi'ni imzalamaya ve ardından onaylamaya hazırlanıyor. Neden Siber Suç Sözleşmesi? Avrupa Suç Sorunları Komitesi içinde çalışmalarını tamamlayan Siber Suç Uzmanları Komitesi tarafından hazırlanan nihai faaliyet raporu komitenin 18-22 Haziran 2001 tarihleri arasında yapılan 50 genel kurulunda onaylanmıştı. Böylece Convention on Cibercrime, Siber Suç Sözleşmesi'nin ilk adımı atılmış oldu. Bu nihai raporda bilgi teknolojilerinin nasıl geliştiğine değinilirken değişimin hayatımıza etkileri anlatılıyor. Artık günümüzde bilgi teknolojisinin hayatımızda yer almadığı bir alan kalmamış gibi. Nihai rapor, en önemli tespiti şöyle yapıyor. İnsan sesinin iletilmesine yönelik klasik telefon teknolojisinin yerini ses, metin, müzik, hareketsiz ve hareketli resim şeklindeki çok büyük miktarlarda verinin alışverişini mümkün kılan sistemler almıştır. Bu alışveriş artık sadece insanlar arasında değil, aynı zamanda insanlar ve bilgisayarlar ya da bilgisayarların kendi aralarında da olabilmektedir. Her yerde e-posta kullanımının yaygınlaşması, bilgilere ulaşım, bilgi alışverişinin birkaç saniye içinde gerçekleşmesi ve internet üzerinden çok sayıda web sitesine ulaşılabilmesi kimsenin yadırgamadığı değişim ve gelişmelerdir. Ulusal sınırları ortadan kaldıran internet yoluyla elde bulunan tüm bilgiler çoğalarak akıl almaz boyutlara ulaşan veri tabanlarına dönüşüyor. Artık kimse bu değişime şaşırmıyor. Bütün bu gelişmeler de toplumları ve hepimizin yaşamını köklü bir değişime uğrattı. Nihai rapor bu gelişmenin benzeri görülmemiş ekonomik ve toplumsal değişimlere yol açtığına değiniyor. Ortaya çıkan bu değişim aslında yeni suç türlerinin ortaya çıkmasına da neden oldu. Artık geleneksel eski suçlar bile yeni gelişmiş teknolojiler aracılığıyla işleniyor. Ulusal sınırlar ortadan kalktığı için yaygınlaşan suç türleri sınır aşan özellikleri ile ulusları tehdit eden ve dünyanın her yanına süratle yayılan boyutlara ulaştı. Bilgi teknolojileri ile işlenen suçlar her toplumda bilinmeyenleri çoğaltmakla kalmadı ve ayrıca hukukla teknoloji arasındaki aralık bir bölge yarattı. Siber suçlar çoğaldıkça geleneksel hukuki kavramlar geçerliliğini yitirdi ve eskidi. Ulusların siber suçlara karşı kendi ulusal sınırları içinde buldukları çözümler artık çaresizlik örneği ve demodedir. Dünyanın bir ucunda işlenmeye başlanan siber suç, dünyanın öbür ucunda tamamlanmaktadır. İnternet ve teknoloji sınırları ortadan kaldırdı. Hukuk, bu gücün varlığını tanımadan ve yapabileceklerini bilmeden almaya çalıştığı önlemler, yarattığı tanımlar ve yeni suç tipleri birkaç saniye içinde hızla işe yaramaz ve anlamsız hale gelebilmektedir. Gelişen ve çoğalan teknolojinin yarattığı karanlık bölge hukuki kavramları tehdit etmektedir. Bu tehdidin önlenmesi gerekir. Hukukun çözemeyeceği bir alan olarak karşımıza çıkarılmaya çalışılan bu karanlık bölge somut bilgi ve hukuk yoluyla aşılır. Bilişimin insanlığa hizmet eden araca dönüşmesi sadece hukuk yoluyla mümkündür. Öncelikle uluslararası hukukta siber suç ve yarattığı sorunlar hukukla çözülür. çözümde uluslararası tüm hukuki araçların benimsenmesi gereklidir ve yaşamımızı sarmalayan bilgi ve teknoloji toplumunda insan haklarına gerekli önem verilerek ortaya çıkan zorlukların aşılması hedeflenmelidir. Bu yüzden Budapeşte de 23 Kasım 2001 tarihinde imzalanan Siber Suçlar Konvansiyonu'nun amacı siber suçlar alanında ülkelerin maddi ceza hukuku unsurlarını ve bağlantılı hükümlerini uyumlu hale getirmektir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması ve delillerinin elde edilmesi için gerekli olan yerel ceza usul sistemlerini her yerde birbirinin aynı olabileceği şekilde kurabilmektir. Ulusal düzeyde alınan önlemler ile usulleri uluslararası aynı yapabilmek için devletler arasında işbirliğini kurmak zorunluluktur. Ceza hukuku cezalandırma hukuku değildir. İnternet ortamında yapılan yayınlar için ceza hukuku son çaredir. Son çare olmalıdır. Ceza hukukunu artık insan haklarını koruyan hukuk olarak görmeliyiz. İnternette hukuk, özgürlükleri ve temel insan haklarını koruyorsa hukuktur. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 28 Mayıs 2003 tarihli internet üzerinde iletişim özgürlüğü üzerine deklarasyonu esas alınarak hukuk yoluyla internetin özgürlüğü sağlanabilir, korunabilir. Deklarasyonda üye devletlere ifade ve bilgi özgürlüğünü koruma konusundaki taahhütleri ile internet üzerinde bilginin özgür dolaşımı ve ifade özgürlüğü hatırlatılmaktadır. İnternette esas olan özgürlüktür ve bu özgürlüğün sınırlandırılması hakkındaki sınırlar istisnadır. Özgürlük ile sınırlandırma arasındaki ölçülülük ve denge ise demokrasinin ve hukuk devleti olma ilkesinin ölçütüdür. Türkiye'de hukuk terazisinin sansür kefesi ağır basmaya devam ediyor ve hukuk yoluyla internette kurulamayan özgürlüğün ve hakların dengesini kötü bir biçimde bozuyor.